Ayrım 12.
4. Terapist oyun yoluyla açık ya da kapalı olarak ifade ettiği duygularını yakalamaya hazır olmalı ve bu duyguları içgörü kazandırmak amacıyla çocuğun anlayabileceği bir biçimde kendisine yansıtmalıdır. 5. Terapi süresince durumlar kollanarak olanaklar verildiğinde çocuğun kendi sorunlarını kendisinin çözebileceği konusunda bir içgörü kazanmasına ve kendisine güven duymasına çalışılmalıdır. 6. Terapist çocuğun davranışlarını sözel ifade ve düşünüşünü yönlendirmemeli, tedavi süresince izleyici bir rol içinde olmalı, tedavi sürecini kendi gidişine bırakmalıdır. 7. Terapist tedavi yaşantısının gerçek dünya ile ilişkisini sağlamak amacıyla çocuğa bazı sorumluluklar vermeli ve davranışlarına bazı sınırlar koymalıdır. Çocuğun uyması gereken kurallar. Oyun terapisi süresince çocuk tarafından uyulması gereken kural ve sınırlamalar çocuğun dış dünya ile olan gerçek ilişkisini sağlamlaştırma amacına yöneliktir. Oyun terapisi sırasında uyulması gereken sınırlı kurallar arasında çocuğun kendine ve terapiste zarar verecek davranışlardan kaçınması, oyun bittikten sonra oyuncakları toplaması, oyun odasından eve materyal götürmemesi, materyallere zarar vermemesi, tedavi oturumu için belirlenen süreye uyması bulunmaktadır. Oyun tedavisi sırasında çocuğun uyması gereken kurallar, çocuğun özgürlüğünü ve gelişmesini engelleyici olmayacak şekilde, her çocuğun bireyselliği kendine özgü bir varlık olduğu gerçeği dikkate alınarak, her çocuğa farklı olacak şekilde bir esneklik içinde uygulanmalıdır. Davranışçı yaklaşım. Davranışçı yaklaşımda izlenen temel yol, çocuktaki uygun olmayan bir davranışın ortadan kaldırılarak yerine istendik bir davranışın konulmasıdır. Bu sonuca ulaşmak için de duyarsızlaştırma, kaçınma gibi koşullandırma ilkelerine dayanan psikolojik tekniklerden yararlanılmaktadır. Davranışçı psikologlar, davranışçı yaklaşımın bir temel özelliği olarak çalışmalarında ağırlığı bireyin gözlenebilen davranışlarına ve davranışlardaki değişmelere vermektedirler. Son yıllarda davranışçı ve bilişsel akımlar arasında bir köprü kurmaya çalışan incelemeler yapılmaktadır. Bu yeni akımın öncüsü olan Bandura, geliştirdiği kuramında bireyin öğrenmelerinin büyük çoğunluğunun taklit ve model alma yoluyla olduğunu belirtmiştir. Model alma yoluyla öğrenmede birey, anne, baba, öğretmen, ünlü kişiler gibi gerçek hayat modellerini gözleme yoluyla öğrenmekte, dikkat, akılda tutma, davranışın gösterilmesi ve davranışın pekiştirilmesi gibi dört aşamalı bir süreç içinde olmaktadır. Davranışçı yaklaşımda oyun terapisi yöntemleri. Davranışçı oyun terapisi yöntemleri arasında yaygın olarak kullanılan serbest oyun, yapılandırılmış oyun ve model alma teknikleri aşağıda özet olarak verilmiştir. Serbest oyun. Serbest oyun tekniğinde oyun materyali olarak ev, anne, baba, büyük anne, büyük baba, kız ve erkek çocuk, öğretmen gibi kişilerin yerine konulabilecek yaratıcı oyuncaklar, kuklalar, oyuncak bebekler, oyuncak masa ve sandalyeler, resim yapmaları için çeşitli renklerde pastel boyalar, farklı boyutlarda kağıt, bloklar gibi materyaller kullanılmaktadır. Serbest oyun tekniğinde terapist oyuncaklar hakkında yaptığı tanıtma ve açıklamalarda bunlarla ne tür oyunlar oynanabileceğine ilişkin bir yönlendirme ve dikkat çekmekten özenle kaçınır, çocuğun tercihlerine ve oyunlarına hiçbir şekilde karışmayarak çocuğu serbest bırakır, onu uygun bir mesafeden dikkatle izler. Yapılandırılmış oyun. Yapılandırılmış oyun tekniğinde serbest oyunda olduğu gibi ev, anne, baba, kardeş yerine konulabilecek sembolik resimler, şekiller, boyalar, kağıtlar kullanılır. Ancak serbest oyun koşulundan farklı olarak çocuğun özel probleminin niteliğine ve terapinin amacına uyarak terapist çocuğun oyununu yönlendirir. Çocuk kendi halinde oynamaya bırakılmayıp belirli sorulara cevaplar bulacak şekilde terapist oyunu yönlendirir. Bazı hallerde de önceden hazırlanmış, yapılandırılmış oyunları oynanması sağlanır ve gözlenir. Model alma. Model alma tekniğinde terapist, terapinin amacına ve değiştirilmek istenen davranışların niteliğine uygun öyküler hazırlar ve çocuğa bu öykülerle ilgili görsel tamamlayıcı resimler gösterir. Çocuğun uygun model olarak seçilen öykü kahramanını örnek alarak duygularını, kaygı ve korkularını anlatması sağlanır. Oyun terapisinin günümüzdeki durumu. Oyun terapisi başlangıçta psikanalitik yaklaşım ağırlıklı olmuş, daha sonraları ise varoluşçu ve insancı görüşe sahip uygulayıcılar bu görüşle ilgili ilkeleri oyunla terapi alanına getirmişlerdir. Günümüzde ise oyun terapistlerinin çoğu belli bir kuramsal yaklaşıma tümüyle bağlı kalmadan eklektik bir yaklaşımı benimsemişler, çocuğa saygı duyma, olduğu gibi kabullenme gibi temel ilkelerde birleşmişlerdir. Ancak terapistin tutumu, oyun ortamının yapılandırılmış ya da serbest olması gibi özelliklerde terapistler, çocuktan çocuğa ya da sorunun niteliğine göre farklılık göstermektedirler. Psikanalitik yaklaşıma sahip terapistlerin çoğu bilinçaltının açığa çıkmasını kolaylaştıran, bir ölçüde yapılanmış denebilecek oyun ortamlarını tercih ederken, insancı, varoluşçu görüşe sahip olanlar, yapılandırmaya karşı çıkarak mümkün olduğunca güdümsüz, çocuk merkezli bir oyun ortamının çocuğa sunulması gerektiğini belirtmektedirler. Son yıllarda literatürde serbest oyun ortamlarının tercihinde bir düşüş olduğu ve terapi süresini kısaltma çabalarına paralel olarak yapılanmış bir oyun ortamından daha çabuk sonuç alınabileceği görüşünde olanlarda artışlar olduğu dikkati çekmektedir. Oyunla bireysel terapi. Oyunla terapi uygulamaları hem bireysel ve hem de grup olarak yapılmaktadır. Normal bir oyunla bireysel psikolojik danışma sürecinde birkaç oturum hazırlık ve genel bilgilerin toplanmasında aileyi, çocuğu, sorunu tanımaya ayrılmakta, önce aile daha sonra da çocukla ilişkilere yer verilmektedir. Aşağıda oyunla bireysel terapi süreci özet olarak açıklanmıştır. Teşhise yönelik hazırlık aşaması. Oyunla bireysel terapi sürecinin hazırlık aşamasında çocuğu tanıma ve problemini teşhise yönelik olarak terapist çocukla sözel olarak doğrudan görüşme yanında resim çizdirme ve çizdiği resme ilişkin hikayeler anlatma, çocuklar için düzenlenmiş adam çizme, resim yorumlama testi gibi testler uygulayarak ön incelemelerini yapar, çocuğun ilişkileri ve algısal dünyasına ilişkin bilgiler toplar. Terapist, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukları oyun odasında oynarken gözler, çocukla birlikte oyun oynar ve çocuğun kurduğu oyunlarla yaptığı resimlerle ilgili sorular sorar, oyuncak evde ve resimde aile bireylerini sembolik olarak belirleyen ögelere dikkat çeker, kurduğu evcilik oyunlarını izler ve çocuktan oyundaki kahramanlar onlara verdiği rollerle ilgili bir öykü anlatmasını ister. Bu oyun gözleminden edindiği izlenimleri çocuğun aile öyküsüyle birlikte değerlendirir. Böylece çocuğun probleminin nedenlerini açıklayıcı ipuçları elde etmeye çalışır. Oyunun gözlemiyle terapistin teşhise yönelik elde edeceği tanıtıcı bilgilerin bazıları aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 1. Çocuğun yaşına uygun oyun oynayıp oynamadığı zihinsel gelişme düzeyi, hayal gücü ve yaratıcılığı. 2. Yetenekleri, becerileri, eğilimleri ve diğerleriyle olan ilişkileri. 3. Çevresini çevresindeki objeleri, kişileri ve olayları algılayışı, değerlendirişi ve yorumlayışı. 4. Kendisini ve aile üyelerini değerlendirişi, onlara karşı olan tutum ve duyguları, davranışları, sevgileri, kızgınlıkları ve öfkeleri. 5. Kendi cinsel kimliğinin gelişme derecesi, kız veya erkek rollerini ve davranışlarını ne ölçüde gösterdiği. 6. Davranışlarında gözlenen saldırganlık, atak veya çekingen oluş gibi tipik bireysel özellikler ve terapistle kurduğu ilişkinin niteliği. 7. Korkuları, kaygıları, geleceğe yönelik beklentileri, istek ve özlemleri, saplantıları, psikolojik bunalım ve çatışmaları. Değerlendirme, teşhis ve planlama aşaması. Tanıma ve inceleme aşamasından sonra terapist, anne ve baba ile elde edilen bilgileri paylaşır ve bir sonuç görüşmesi yapar. Elde edilen bilgilerin ve sonuç görüşmesinin ışığında çocuğa yapılacak yardım için tutulacak yol, aile üyeleriyle birlikte tasarlanır, konu ayrıntılı olarak görüşülür. Terapist, ana babaya doğrudan öğütler verebilirse de bundan kaçınır ve birlikte çözüm araştırmaya ağırlık verir. Anne ve babayı suçlamaktan kaçınır, ailenin olumlu tutumlarını vurgular ve ödüllendirir. Problemin giderilmesiyle ilgili olarak ana ve babanın işbirliğini ve desteğini sağlar, aksayan yönleri düzeltmeye çalışır. Terapi aşaması. Terapi, problemle ilgili olarak belirlenen teşhis ve problemin giderilmesine ilişkin planlama doğrultusunda yapılır. Terapi, sorunun ağırlığına ve niteliğine göre birkaç haftada sonuçlanabileceği gibi aylarca da sürebilir. Terapist ana baba ile mi yoksa çocukla mı daha sık görüşmek gerektiğini belirtir. Tedavi planına göre izlenecek hususlar birlikte yürütülür. Tedavi süresi içinde paylaşılan sorumlulukların gidişini değerlendirmek için ara görüşmeleri ve tedavinin bitiminden bir süre sonra da terapinin etkisini ve önlemlerini verdiği sonucu görüşmek amacıyla aile izleme görüşmesine çağrılabilir. Oyunla bireysel terapide izlenen yöntemden de anlaşılacağı üzere ilkokul ve okul öncesi dönemde psikoterapi hem konuşma hem de oyun teknikleriyle yürütülmektedir. Küçük çocuklar bir yetişkin olan terapistin karşısına geçip sorunlarını yeterli ve ayrıntılı olarak anlatamazlar. Çocuğun anlatım gücü, algılama düzeyi ve dikkat süresi gelişmekte olduğundan çocukla iletişim oyun aracılığı ile kurulmakta ve yürütülmektedir. Evde çocuğun gelişimine uygun koşullar sağlamadan ve terapinin amacına uygun olumlu bir hava yaratmadan, ana ve babanın sağlıksız davranışlarında bir düzelme sağlamadan çocuğa yapılacak yardım çok sınırlı kalacağı için genellikle çocuklarla yapılan oyun terapisi ile aile terapisi birlikte planlanmakta ve yürütülmektedir. Psikoterapinin başarısı ana ve babanın işbirliğine ve sorunun niteliğine bağlı olarak uzun süreli olabileceği gibi sınırlı bir iyileşme ya da bir veya birkaç görüşmede çözümlenen sorunlar da olabilir. Oyunla grup terapisi. Oyunla grup terapisinin ilk kez psikanalitik görüşü savunan Slauson tarafından etkinlik grubu adı ile 9-11 yaşları arasındaki çocuklara uygulandığı bilinmektedir. Oyunla grup terapisinde daha çok yapılandırılmış oyun tekniklerinden yararlanılmaktadır. Çocuk için birlikte yapılacak somut işler düzenlenmekte, çocuklar yaptıkları bu işler esnasında grup içinde gözlenmekte ve etkinliği izleyen aşamada da çocuklar yaptıklarını, ilişkilerini ve izlenimlerini sözel olarak ifade etmektedirler. Terapist bu yapılanmış ortamda çocukları izlemekte, çocukların bireysel dinamiklerini tanıma ve ayırt etmeye çalışmaktadır. Başlangıçta terapistin zamanında ekonomi sağlama gibi gereksinmelerle ortaya çıkan bu yaklaşım, terapist sayısının az, çocuk sayısının çok olduğu hastane ortamlarında uygulanmış, çocukları güdüleme, grup dinamiğini gözleme ve sosyal becerilerin çabuk öğrenilmesi gibi konularda yararları olduğu görülmüştür. Grupla oyun terapisi üzerinde daha çok incelenmesi gereken bir konu olmakla birlikte, zaman ve terapistin enerjisi açısından ekonomik olması, çocukların yaşıtlarıyla bir araya gelerek sorunlarını çözmeyi öğrenmeleri, zengin bir sosyal etkileşim içinde çocuğun kendisini keşfetme ve değerlendirme olanağı bulması, sorumluluk alma, birbirlerini dinleme ve sosyal becerileri kazanmaları, uyarıcı ve öğretici bir ortam oluşturması yönlerinden önemli yararları bulunmaktadır. Ancak oyunla grup terapisinde sosyal ilişkileri yönünden ileri düzeyde problemleri olan çocukların gruba değil, daha yakından ilgilenme amacıyla önce bireysel danışmaya alınmalarında yarar görülmektedir. Genelde oyun terapisinin uygulanması, terapistin bu konuda tecrübeli olmasını, her bireyin özelliğine göre önceden hazırlanmasını gerektirmektedir. Grupta gözlenen davranışlar arasındaki ilişkileri görebilmek, davranışları bir bütünlük içinde analiz ve sentezler yaparak yorumlayabilmek ve elde edilen sonuçlara göre çocuğun temel ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilmek oldukça subjektif ve zor bir iştir. Bu işteki başarı doğrudan doğruya terapistin mesleki yeterliliğine, motivasyonuna ve tecrübesine bağlıdır. Kısım 4. Gözlemsel teknikler. Bölüm 14. Gözlem. Bireyi tanıma tekniklerinden biri olan gözlem, bir bilgi toplama aracı olarak gözlemsel teknikler grubunda yer alır. Gözlem bir sözcük olarak bir nesnenin, olayın, bir kişi veya grubun gerçek durumunu ve niteliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak incelenmesi anlamına gelmektedir. Sözcüğün İngilizce karşılığı olan observation kavramı da gözlemin dikkatli ve amaçlı bir inceleme olduğu boyutunu vurgulamaktadır. Gözlem belirli bir amaç için bir nesne, olay veya ilişkinin doğal koşullarda kendiliğinden olayın belirdiği sırada ya da bilinçli ve planlı olarak hazırlanan deney koşullarında sistematik olarak incelenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Gözlem, doğa ve davranış bilimleri için yeni bilgiler üretme yöntemidir. Bilimlerin gelişmesinde izlenen olgular arasındaki ilişkilerin kurulması, geliştirilen denencelerin sınanması ve test edilmesi, elde edilen bilgilerden yeni bilgiler üretilmesi gibi süreçlerin temelini gözlem yöntemleri oluşturmaktadır. Gözlemin niteliği. Tanım ve açıklamada belirtilen kavramlara bağlı olarak gözlemin belirgin özellikleri aşağıda özet olarak ifade edilmiştir. 1. Gözleme süreci neyin, niçin, hangi durumlarda gözleneceği, nelerden yararlanılacağı, incelenecek hususların nasıl, ne kadar süre gözleneceği ve sonuçların nasıl kaydedileceği gibi amaçları önceden belirlenen planlı bir incelemedir. 2. Gözlem, belirli koşullar altında sosyal bir olayı, bireysel davranışları, durumları, kişileri, nesneleri inceleyen ve hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bir tekniktir. 3. Gözlem sürecinde genellikle olay, kişi, nesne, davranış veya durum olduğu yerde, olduğu gibi olduğu anda görüntüler değiştirilmeden objektif bir şekilde gözlenmektedir. 4. Gözlemde izlenen hususların belirlenmesinde gözlemi yapan kişinin önemli olduğu, gözlemin geçerliliğini artırmak için gözleyen kişinin gözlenen hususlara karşı dikkatli ve uyanık olması gerekmektedir. 5. Gözlem bireylerin gözlenebilir tüm davranışları hakkında yeni ve oldukça kolay ve güvenilir bilgiler toplamaya fırsat veren bir tekniktir. İsminden de anlaşılacağı gibi gözlem, araçlı ya da araçsız olsun görerek, inceleyerek, izleyerek bilgi toplamayı gerektiren bir yaklaşımdır. Gözlem yaklaşımları ve türleri. Gözlemin kapsam ve genişliğini görmek için genelde ve özellikle davranış bilimlerinde izlenen gözlem yaklaşımlarını incelemekte yarar vardır. Gözlem yaklaşımlarının sınıflandırılarak türlere ayrılmasında dikkate alınan bazı ölçütler bulunmaktadır. Bunlar 1. Gözlenen davranışı etkileyen bağımsız değişkenlerin kontrol edilip edilmediği, 2. Davranışı gözlenen bireyin gözleyen kişilerin varlığından haberdar olup olmadığı, 3. Gözlemin doğal ya da hazırlanan denetimli yapay bir ortamda mı yapıldığı, 4. Gözlemin sürekli ya da aralıklı yapılması gibi ölçütlerdir. Aşağıda gözlem türleri ve yaklaşımları özet olarak belirtilmiştir. Denetimli ve denetimsiz gözlemler. Gözlemde denetim veya kontrol kavramı, bağımlı değişkende gözlenen değişmeler sadece deneysel değişkenden ileri gelecek şekilde diğer bağımsız değişkenlerin etkilerini kontrol etmek anlamına gelmektedir. Denetimsiz gözlem. Denetimsiz gözlemde belirtilen anlamda bir kontrol söz konusu değildir. Denetimli gözlemler kontrollü koşullarda yapılmaktadır. Denetimsiz gözlem önceden neyi, nerede ve nasıl gözleneceği planlanmadan olay veya davranış kendiliğinden ortaya çıktığı zaman doğal koşullarda rastlantısal olarak yapılan gözlemlerdir. Denetimsiz gözlemler olay veya davranış rastlantısal ve seçkisiz olarak belirdiği sırada bireylerin her türlü tipik davranışlarını gözlemektir. Okullarda öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerin çeşitli davranışları hakkında yaptıkları genel gözlemler bu türdendir. Denetimli gözlem. Denetimli gözlemler bireylerin belirli davranışlarını planlı ve sistemli olarak kontrollü koşullar altında davranışın nedenlerini, sebep-sonuç ilişkilerini bulmayı amaçlayan gözlemlerdir. Denetimli gözlem her bireyin tipik olan her davranışını gözlemek yerine bireylerin ya da grubun önceden belirlenmiş davranışlarını belirli koşullar altında gözlemektir. Denetimli gözlem gözlemcinin bir birey ya da grubun önceden belirlenmiş davranışlarını belirli koşullar altında planlı ve sistematik olarak incelemesidir. Denetim, gözlenen davranışı etkileyen bağımsız değişkenler üzerinde yapılmakta, sadece deneysel değişkenin bağımlı değişken olan davranış üzerindeki etkileri gözlenmektedir. Deneysel değişken dışındaki diğer değişkenlerin kontrol edilmesi durumunda incelenen bağımlı değişken üzerindeki değişmelerin, deneysel değişkenin etkisinden ileri geldiği söylenebilir. Denetimli gözlemlerde davranış, bireyin bulunduğu doğal koşullarda veya özel olarak hazırlanmış yapay koşullarda ya da bir laboratuvar ortamında yapılabilmektedir. Gözlenen kişi ve grup gözlemin yapıldığını bilebilir ya da bilmeyebilir. Denetimli gözlem her iki şekilde de düzenlenebilir. Gözlem yapan kişinin gözlemin amacı ve süreci yönünden bu koşulları dikkate alması gerekir. Gözlem formu. Denetimli ve planlı bir gözlem, nelerin, niçin, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl gözleneceğinin önceden belirlenmesini, titizlikle bir ön hazırlık yapılmasını gerektirir. Gözlem bir defada yapılabilir ya da aşamalı ve sürekli olabilir. Gözlemin sıra ve aşamalarını düzenlemede dikkate alınması gereken iki temel ölçüt davranış veya olayın anlamlı ve gözlenebilir olmasıdır. Bir bütün ne kadar küçük aşama ve bölümlere ayrılabilirse, gözlenmesi de o ölçüde kolaylaşırsa da, önemli olan her aşamanın kendi içinde var olan bütünlüğü ve gözlenen olay veya davranışın tüm aşamalardan oluşan süreci ve genel bütünlüğünü korumaktır. Gözlemin olay veya davranışın anlamlılığı bozulmayacak şekilde sürdürülmesi gerekir. Gözlenebilirlik ve anlamlılık iki temel ilke olarak gözlenen şeyin ölçülebilmesi ve ölçülen niteliğin de anlamlı olması anlamında gözlemin güvenirlik ve geçerliliği ile ilgilidir. Gözlem formu, gözlem sonuçlarının sayısal olarak kaydedilmesini amaçlar. Gözlem konusuna ve amaçlarına bağlı olarak gözlenecek davranış veya olgunun, varlık ve yokluklarının işaretleneceği, çeşitli davranışların gözlem sırasındaki tekrarının, miktarlarının ya da belirli derecelerinin kaydedilip saptanması için önceden hazırlanmış bir formdur. Gözlem formları çoğu kez ayrıntılı olarak gözlenecek davranış veya durumların listelendiği maddelerden oluşur. Gözlemci bu maddelerin yanına amaca göre davranışın görüldüğünü belirten sembolik işaretler koyarak davranışın tekrarını, miktarını veya derecesini belirtir. Gözlem formlarındaki ifadelerin ve gözlenecek aşama ve maddelerin sayıca fazla olmaması, kısa ve anlaşılır olmasına özen gösterilmesi gerekir. Gözlemcinin de gözlem formunu ve gözleyeceği davranışları önceden inceleyerek gözlem sürecini kavramış olması gerekir. Bu ön hazırlık gözlem anında kolaylık sağlar. Katılımlı ve katılımsız gözlem. Katılım sözcüğü, gözlenen kişinin gözlemcinin varlığından ya da amacından bilgisi olup olmamayı ifade etmektedir. Denetimsiz ve denetimli gözlem, katılımlı ve katılımsız olarak yapılabilmektedir. Katılımlı gözlem. Katılımlı gözlem, gözlemci kişinin standart bir gözleme ve bilgi toplama aracı kullanmadan gözlenen kişiyle birlikte olabilmesi ya da bu amaçla olay veya faaliyete katılarak gözlemde bulunmasıdır. Katılımlı gözlem, gözlem yapan kişinin gözlemci kimliğini belirgin hale getirmeden kendisini gözlemde bulunacağı grubun bir üyesi olarak kabul ettirebildiği durumlarda olanaklı olabilir. Katılımlı gözlem, katılımın derecesine göre grupla, bütünleşme ile gruptan dışlanma arasında süreç olarak çok değişik ilişki düzeyinde olabilir. Katılımlı gözlemlerin avantajlı olduğu yönler iki temel nedene dayanmaktadır. 1. Gözlenen kişi ve grupların gözlemci kişinin amacından haberli olmamaları durumunda, ilişki ve davranışlar kontrol altına alınmadan, değiştirilmeden, spontan ve doğal ortamında gözlenebilmektedir.